Ayrım 31, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 330. Sınırı aştıkları için artık gündüz ilerleyebiliyorlardı. İkinci gün uçurumun derinliklerine indiler. Mac öğleyin nehrin yanındaki koruda mola verdi. Aşağıda çakıllı bir yer vardı. Mac'le Tessay garip bir biçimde sessizleşmiş, sanki içlerine kapanmışlardı. Sonra kadın birdenbire uzanarak adamın elini tuttu. ''Onları anlatmak istiyorum.'' Mac bir an nehre baktı, sonra da başını salladı. ''Neden olmasın?'' omzunu silkti. Tessay, ''Onların her şeyi bilmelerini istiyorum.'' diye ısrar etti. Mac sordu, ''Bunu benim anlatmamı mı istiyorsun?'' Hala genç kadının elini tutuyordu. Tessay, ''Evet.'' diyerek başını salladı. ''Senin anlatman daha iyi olur.'' Mac bir an uygun kelimeleri aradı, sonra o alçak ahenkli sesiyle konuşmaya başladı. Nicholas'la Rowan'a bakmıyordu, gözlerini Tessa'ya dikmişti. ''Bu kadını ilk gördüğüm an onu bana Tanrı'nın yolladığını anladım.'' Tessa ona sokuldu. ''Tessa ile ben Timkat gecesi yemin ettik, Tanrı'dan af diledik. Artık o benim kadınımdı, onu alıp götürdüm. Rus peşimize takıldı, bizi buldu. Tam burada. İkimizi de öldürmeye çalıştı.'' Tessay kıyıya bakarak titredi. Mac bir an durdu. ''Onunla boğuştuk. Rus öldüğü zaman cesedini nehre attım.'' Rowan onlara, ''Boris'in öldüğünü biliyoruz.'' dedi. ''Elçiliktekiler bize polisin cesedi sınır yakınında bulduğunu söylediler. Onun nasıl öldüğü konusunda hiçbir fikrimiz yoktu tabii.'' Bir süre konuşmadılar. Sonra Nicholas sessizliği bozdu. ''Burada olmak isterdim. Herhalde müthiş bir dövüştü.'' Başını hayranlıkla salladı. ''Mac Rus işinin ehliydi.'' diye itiraf etti. ''Onunla tekrar boğuşmam gerekmeyeceği için seviniyorum.'' ''Ayağa kalk. Şimdi yola çıkarsak karanlık basmadan manastıra varırız.'' Aziz Frumentius'un yeni baş rahibi Mai Metemma onları manastırın nehre bakan terasında karşıladı. Jali Hora'dan biraz daha gençti. Gümüş saçlı, uzun boylu ve ağırbaşlı bir adamdı. Mac Nimmur gibi önemli bir konuk geldiği için başına mavi tacı takmıştı. Konuklar yıkanıp kendilerine ayrılan hücrelerde bir saat kadar dinlendiler. Sonra keşişler onlara hazırlanan ziyafet için salona götürdüler. Teş sürahileri üçüncü kez boşaldığı sırada baş rahiple keşişler iyice gevşemişlerdi. Mac yaşlı adamın kulağına fısıldamaya başladı. ''Aziz Frumentius'un tarihçesini hatırlıyorsunuz değil mi? Tanrı onu fırtınalı denizden kıyıya attı, bize gerçek inancı getirmesi için.'' Baş rahibin gözleri doldu. ''Onun kutsal vücudu burada. Makdasımızda yatıyordu. Barbarlar gelip onu bizden çaldılar. Biz babasız çocuklarız artık. Bu kilise ve manastırın yapılma nedeni ortadan kalktı. Artık Etiyopya'nın her köşesinden hacılar onun türbesinde dua etmek için gelmeyecekler. Kilise de bizi unutacak. Mahvolduk. Manastırımız ortadan kalkacak. Keşişlerimiz rüzgarda savrulan kuru yapraklar gibi dağılacaklar.'' Mac, ''Aziz Frumentius Etiyopya'ya geldiği sırada yalnız değildi.'' diye hatırlattı. ''Bizans'taki kiliseden başka bir Hristiyan da onunla birlikte geldi.'' ''Aziz Antonia.'' Başrahip kederini hafifletmek için teş sürahisine uzandı. Mac başını salladı. ''Evet, Aziz Antonia, o Aziz Frumentius'tan önce öldü. Ama kardeşi kadar kutsal biriydi.'' ''Aziz Antonia da büyük ve kutsal bir adamdı. O da sevgi ve saygımıza layık.'' Mai Metemma içkisinden bir yudum aldı. ''Tanrı'nın yöntemleri esrarlıdır, öyle değil mi?'' Mac evrenin gizemine hayret ettiğini belirten bir tavırla başını salladı. ''Onun yöntemleri gizlidir. Soru soramaz. Onları kavrayamayız.'' ''Ama o çok merhametlidir ve inananları ödüllendirir.'' ''O çok merhametlidir.'' Başrahibin gözleri doldu ve yaşlar yanaklarından aktı. ''Siz ve manastırınız çok acı bir kayba uğradınız. Aziz Frumentius'un kutsal kalıntıları sizden alındı. Ne yazık ki onları bir daha geri almak mümkün olmayacak. Ama ya Tanrı size bir başkasını yollarsa, ya Aziz Antonia'nın kutsal ölüsünü gönderirse...'' Başrahip gözyaşları arasında Mac'e baktı. Yüzünde birdenbire düşünceli bir ifade belirmişti. ''Bu gerçekten bir mucize olur.'' Meknin Murkolu'nu yaşlı adamın omzuna atarak kulağına çabucak bir şeyler fısıldadı. Mai Matemma ağlamaktan vazgeçerek onu dikkatle dinledi. Ertesi sabah vadide ilerlerken Mac Nicholas'a çalışacak adamlar buldum diye haber verdi. Mai Matemma 2 gün içinde 100 kişi gönderecek. Gelecek haftada 500 kişi daha, bana söz verdi. Baş rahip baraj içinde çalışacak, herkesin affedileceğini bildirdi. Aziz Antonia'nın kutsal ölüsünün bulunması içinde çalışacak herkes cehennem ateşinden kurtulacak. İki kadın birdenbire durup ona baktılar. Tessay o zavallı ihtiyara ne vaat ettin diye sordu. Nogo'nun kiliseden çaldığı ölünün yerini alacak bir ceset. Mezarı bulursak manastırın hissesine Mamouz'un mumyası düşecek. Royan öfkeyle çıkıştı. Bu zalimce bir şey. Adamı bize yardım etmesi için kandıracaksın. Bu suçlama yüzünden Mac'in siyah gözlerinde öfkeli bir pırıltı belirdi.
Benim kimseyi kandırdığım yok. Kaybettikleri Aziz Frumentius'un ölüsü değildi. Ancak o yüzlerce yıl keşişleri bir araya getirdi. Ülkenin her köşesinden Hristiyanları buraya çekti. Ama ceset çalındı. Artık manastırın varlığı bile tehlikede. Devam etmek için bir nedenleri kalmadı.
Bu yüzden onları sahte vaatlerle kandırıyorsun öyle mi? Royan hala öfkeliydi.
Mamouz'un ölüsü de çalınan ceset kadar gerçek. İster eski bir Mısırlı'nın ölüsü olsun, ister eski bir Hristiyan'ın ki. Bu önemli mi? İnsanların odak noktası olması ve manastırın 500 yıl daha ayakta kalmasını sağlaması yeter.
Nicholas fikrini açıkladı. Bence Mac'in sözleri mantıklı. Royan sen ne zamandan beri Hristiyanlık uzmanı kesildin diye adama çattı. Sen bir ateistsin.
Nicholas tokat yemekten korkuyormuş gibi ellerini kaldırdı. Haklısın, ben ne bilebilirim ki? Sen Mac'le tartış, ben Sapır'la baraj işini konuşacağım.
Sıradakilerin yanından geçerek Sapır'a doğru gitti. Zaman zaman arkadan gelen öfkeli sesleri duyuyor ve gülüyordu. Mac'i tanırdı ama Roy'unu da anlamaya başlıyordu. Tartışmayı kimin kazanacağını merak ediyordu. Uçurumun başına akşam üzere ulaştılar. Mac uygun bir kamp yeri ararken Nicholas da Sapper'i Çağlayan'ın hemen yukarısındaki dar boğaza götürdü. İstihkamcı Theodolit'le ölçü alırken Nicholas da elinde dereceli sırıkla kayalara inip çıktı. Sapper 20. ölçümden sonra tamam diye bağırdı. Şimdi nehrin karşı tarafına geçmenizi istiyorum.
Nicholas güzel uçmamı mı istiyorsun yoksa yüzmemi mi diye bağırdı.
Sapper istediği bütün ölçüleri aldığında karanlık basmak üzereydi. Nicholas son kilometreyi zifiri karanlıkta aştı. Ona kamp ateşleri yol gösteriyordu. Adam yorgunluktan sendeleyerek kampa girdi ve elindeki sopayı attı. Sapper'a buna değdiğini söylemelisin diye omurdandı. Adam sürgülü hesap cetvelinden başını bile kaldırmadı. Küçük bütan lambasının ışığında yine planlarının üzerinde çalışıyordu. Nicholas'ı tahminleriniz hemen hemen doğru diyerek kutladı. Barajı yapacağım yerde nehrin genişliği 40 metre kadar.
Ben sadece böyle bir barajın yapılıp yapılamayacağını öğrenmek istiyorum.
Sapır güldü. Siz benim traktörü getirin. Ben Nil'in sularını bile keserim. Yemekten sonra Nicholas'la Roy'un kamp yerinden uzaklaşarak bir kayanın üzerine oturdular. Kadın bazen buraya bir daha dönemeyeceğimizi düşündüm diye fısıldadı. Hepsinin bir rüya olduğunu, Taita'nın gölü diye bir yer olmadığını.
Belki bizim için gerçekten de olmayacak. Yani manastırdaki keşişler yardım etmezlerse.
Adam bu sözleri bir soru sorarmış gibi söylemişti. Roy'un güldü. Sen ve Mac Nimbur kazandınız. Tabii keşişlerin yardımı gerek. Mac insanı ikna etmeyi biliyor.
Yani onların Mamouz'un mumyasıyla ödüllendirilmeleri gerektiğini kabul ediyorsun.
Royan düzeltti. Onları bulduğumuz herhangi bir mumyayı almaya hakları olduğunu kabul ediyorum. Tabii öyle bir şey bulabilirsek. Belki de Nogo'nun çaldığı Mamouz'un asıl mumyasıydı.
Nicholas doğal bir tavırla kolunu Royan'ın omzuna attı. Kadın da biraz sonra ona yaslandı.
Ah Nicky, hem korkuyorum hem de çok heyecanlıyım. Boşuna umutlanmış olmamızdan korkuyorum. Taita'nın oyununun anahtarını bulduğumuzu düşünerek de heyecanlanıyorum.
Roy'un adama döndü.
İngiliz Roy'un soluğunu dudaklarında hissetti. Onu şefkatle öptü. Sonra dudaklarında kadının sıcaklığıyla geri çekilerek Roy'un yüzünü yıldızların ışığında inceledi. Kadın ondan uzaklaşmak için hiçbir hareket yapmadı. Bunun yerine Nicholas'a sokularak onu öptü. İngiliz sağ elini kaldırıp kadının saçlarının arasına soktu. Dudakları şimdi daha ısrarcıydı. Roy'un itiraz edecekmiş gibi hafifçe mırıldandı. Sonra bundan vazgeçti. Nicholas diğer elini vücutlarının arasına sokarak kadının gömleğinin düğmelerini açtı. Roy'un bunu kolaylaştırmak için gövdesini arkaya doğru eğdi. Adam onun ince pamuklu gömleğinin altına hiçbir şey giymemiş olduğunu görerek hayret etti. Bu heyecanını daha da arttırmıştı. Ne var ki Roy'un sonra ani ve çevik bir hareketle ayağa fırladı. Şortunu düzelterek titreyen elleriyle gömleğinin düğmelerini ilikledi. ''Çok üzgünüm Nicky, bunu istiyorum. Ah tanrım, ne kadar istediğimi bilemezsin. Ama...'' Başını salladı, kesik kesik soluyordu. ''Hemen olmaz. Nicky, lütfen beni affet. Ben iki dünyanın arasına sıkışıp kaldım. Bir yanım bunu çok istiyor ama diğer yarımsa buna izin vermiyor.'' Nicholas ayağa kalkıp Roy'unu hafifçe öptü. Dudakları onunkine yakın, ''Acelemiz yok.'' diye fısıldadı. ''Güzel şeyler her zaman beklemeye değer.'' Haydi gel seni eve götüreyim. Ertesi sabah daha hava karanlıkken May Matemba'nın söz verdiği gibi keşişler vadiden kamp yerine çıktılar. İlahileri kamptakilerin uyanmalarına neden oldu. Herkes uzun bir sıra oluşturan kutsal adamları karşılamak için saz damlı kulübeciklerinden çıktı. Nicholas tanrım diyerek esnedi. Galiba yeni bir Haçlı seferi başlattık. Buraya bu saatte vardıklarına bakılırsa manastırdan gece yarısı ayrılmış olmalılar. Gidip de sayı buldu. Artık sen resmi tercümanımızsın. Sapır bir tek kelime bile Arapça ya da Amharik bilmiyor. Onun yanından ayrılma. Hava tümüyle aydınlanır aydınlanmaz Mac ile Nicholas Jenny'nin yükleri atacağı yeri seçmeye gittiler. Öğleye doğru bir tek yere karar verdiler. Vadiden yararlanacaklardı. Eşyaların zaman kaybedilmeden taşınmaları şarttı. Nicholas Mac'e zaman çok önemli dedi. Yağmurlar başlamadan önceki her gün bizim için değerli. Mac gökyüzüne baktı. Tanrı'ya yalvaralım da yağmurları geç başlatsın. Zenci daha sonra adamlarına seçtikleri yerin etrafına işaretler koymalarını ve fişekleri hazırlamalarını emretti. Bu iş tamamlandıktan sonra hepsini alandan çıkardı. İki arkadaş yukarıya Sapper'ın yanına gittiler. Mac Nicholas'ın anteni uzatmasına yardım etti. İngiliz mikrofonun düğmesine bastı. ''Big Dolly, konuş Big Dolly.'' Ama yalnızca parazit sesleri duyuluyordu. ''Gecikler sanırım.'' Nicholas endişelendiğini belli etmemeye çalışıyordu. Jenny bu kez doğruca Malta'dan geliyor. İlk partiyi attıktan sonra Rosayres'teki üstüne dönüp ikinci partiyi alacak. Şansımız yardım ederse iki kargo da yarın öğleye kadar atılmış olacak. Mac mırıldandı. Tabii şişman adam gelirse. Nicholas homurdandı. Jenny bir profesyoneldir. Mutlaka gelir. Mikrofonu dudaklarına götürdü. Big Dolly beni duyuyor musun? Tamam. İngiliz 10 dakikada bir o yankılı sessizliğe çağrıda bulundu. Yanıt alamadığı için gözlerinin önünde korkunç hayaller beliriyordu. Sudan MiG'leri roketlerini fırlatıyor ve Hercules alevler içinde yere çakılıyordu. Adam yine konuş Big Dolly diye yalvardı. Sonra hafif cızırtılı bir ses duyuldu. Firavun, ben Big Dolly. 45 dakika sonra oradayız, hazırız. Jenny kısa konuşmuştu. Kendisini dinleyen bir düşmana yerini tespit etmesi için zaman tanınmayacak kadar usta bir kaçakçıydı. Big Dory anlaşıldı. 4-5 Firavun hazır. Nicholas Mac'e gülümsedi. İşler yolunda. Uçağın gürültüsünü ilk duyan Mac oldu. Kulakları çarpışmalar nedeniyle keskinleşmişti. İşte orada. Nicholas iyice alçaktan uçan ve küçücük bir noktaya benzeyen uçağı seçti. Sonra dönerek Sapper'a başını salladı. O da hemen koşup fişekleri tutuşturdu. Hafif rüzgarda etrafa sapsarı dumanlar yayılmaya başladı. Jenny dumanlara bakarak hem yükü atacağı yeri görecek hem de rüzgarın yönünü ve şiddetini anlayacaktı. Diğer uçta Roy'unla Tassay'da kırmızı işaret fişeklerini yakmışlardı. Nicholas mikrofonu usulca
''Big Dolly'' dedi, ''dumanlar çıkıyor, onları görüyor musunuz?''
''Olumlu, görülüyorsunuz. Alacaklarınız için minnet duyacağınızı umarım.''
Johnny o koyu Güney Afrika lehçesiyle konuşuyordu. Uçak iyice yaklaşarak hemen yukarılarından geçti. Nicholas, Johnny'nin kokpitten kendisine baktığını ve kendisine el salladığını gördü. Sonra uçak ilk yükü attı. Son anda paraşüt açıldı ve dev sandık yere gürültüyle indi. Onu iki sandık daha izledi. Big Dolly yükselip döndü, yine alçaldı ve yükleri atmayı sürdürdü. Sanki gövdesi sivri kayalara sürünüyordu. Johnny bu tehlikeli manevrayı 6 kez tekrarladı. Ardından uçak tekrar yükseldi. Johnny'nin sesi Nicholas'ın kulaklarında yankılandı.
''Bir yere gitme firavun, geri döneceğim.''
Uçak batıya doğru uzaklaştı. Mac'le Nicholas koşarak vadiye indiler. Keşişler sandıkların etrafında toplanmış, konuşup gülüşüyorlardı. İki adam onları gruplara ayırarak sandıkların taşınmasını sağladı. Nicholas'la Supper sandıkların önem sırasına göre atılmalarını planlamışlardı. İlkinde kuru ve konserve yiyecekler, kişisel eşyaları, kamp için gerekli şeyler vardı. Hatta cibinlik ve malt viskisi bile. Supper içinde inşaat malzemesi ve ağır araç gereç olan sandıkları Tessa'nın yardımıyla eski taş ocağına gönderdi. Karanlık bastığı sırada sandıkların yarısından çoğu hala atıldıkları yerde duruyorlardı. Mac bunların başına silahlı nöbetçiler dikti. Hepsi de yorgun argın kampa döndüler. Nicholas o gece tıka basa yemek yiyip biraz da içki içti. Kalın köpükten yatağına yatarak cibinliğinin altında mutlu mutlu uykuya daldı. Ertesi sabah dua eden keşişlerin sesiyle uyandı.
''Burada çalar saate hiç gerek yok.'' deyip inleyerek kalktı. Yıkanıp tıraş olmak için nehrin kıyısına indi.
Güneş kayaları yaldızlarken Mac'le yine yerlerini almış, batı tarafına doğru bakıyorlardı. Johnny o geceyi Rosaires'te geçirecek, Mac'in adamları kargonun uçağa yüklenmesine yardım edeceklerdi. Operasyonun en tehlikeli bölümlerinden biriydi bu. Bir Sudan devriyesi Big Dolly'yi yerde bulduğu takdirde hepsi mahvolurlardı. Bu nedenle uçağın homurtusunu duyduklarında çok sevindiler. Big Dolly seçilen yerin üzerinde alçaktan uçtuğu sırada sarı traktör uçaktan atıldı. Araç hızla yere düşerken Nicholas soluğunu tutmuştu. Neyse ki sonra paraşüt açıldı. Traktör yere çarparak toz bulutlarının yükselmesine neden oldu. Nicholas'ın yanında duran Supper inleyerek gözlerini yumdu.
Kahretsin! İngiliz bu bir emir mi yoksa sadece bir istek mi diye ona takıldı. Ama aslında durumun onu eğlendirdiği yoktu.
Son sandık da atıldıktan sonra Big Dolly yükseldi. Nicholas telsizle Johnny'yi aradı.
''Sağ ol Big Dolly, sağ salim evine dönmeni dilerim.''
Johnny inşallah diye karşılık verdi, Tanrı isterse.
''Dönüş için seni arayacağım.''
''Bekleyeceğim.'' Big Dolly uzaklaştı, ''şansınız açık olsun.'' Nicholas Supper'ın sırtına vurdu.
''Eh şimdi aşağı inelim ve hala bir traktör olup olmadığına bakalım.''
Sarı makine yan yatmıştı, yakıtı akıyordu. Kalbinden vurulan bir dinozorun kanına benziyordu bu. Supper sanki sevgilisinin mezarı başında duruyormuş gibi kederle,
''Siz gidebilirsiniz.'' dedi. ''Yalnızca 12 zencinin bana yardım etmesini sağlayın.''
Supper akşam yemeği için kampa dönmedi. Bu yüzden Tessay çalışırken yemesi için adama bir kap Volt'la injera ekmeği yolladı. Nicholas yardıma gitmeyi düşündü ama sonra bundan vazgeçti. Acı deneyimlere ona Supper'ın bazen yalnız kalmayı tercih ettiğini öğretmişti. Sabaha karşı kamp birdenbire farların ışığıyla aydınlandı. Yer dizel motorun gümbürtüsüyle sarsıldı. Supper traktörü kamp yerine getiriyordu. Kabak kafası bile yağ ve toz içindeydi. Gözleri çukura kaçmıştı ancak zaferle gülüyordu.
''Adam haydi bakalım çocuklar'' diye bağırdı. ''Toparlanın, gidip barajımızı yapalım.''
Vadiye saçılan sandıkları toplayıp yerleştirmek iki günlerini daha aldı. Bu süre içinde Nicholas keşişleri inceledi. Onların arasındaki doğal liderleri ve en zeki olanları seçmeyi öğrendi. Arapça ya da biraz İngilizce bilenleri de öyle. İçlerinde en işe yarar olanları Hansit Şerif adlı bir keşişti. Nicholas onu kişisel yardımcısı ve tercümanı olarak seçti. Daha sonra McDimmer Nicholas'ı bir kenara çekerek, ''Bundan sonra görevim çalışma alanının güvenini sağlamak.'' dedi. ''Kampına yapılan baskını ve Aziz Frumentius'taki katliamı unutma. Tekrar böyle bir şeyin olmasını engellemeyiz. Nogo ve haydutları hala oradalar ve senin uçuruma tekrar döndüğünü pek çabuk öğrenecekler. Geldikleri zaman ben de hazır olacağım.'' ''Nicholas, sen AK-47'yi kazmadan daha iyi kullanıyorsun.'' diyerek başını salladı. ''Ama Tessa'yı yanımda bırak, ona ihtiyacım var.''
''Benim de öyle.'' Mac başını sallayarak hüzünle gülümsedi. ''Ona ne kadar ihtiyacım olduğunu yeni yeni öğreniyorum. Tessa'ya iyi bak, her gece gelip onu göreceğim.''
Mac adamlarını alarak çalılıklara girdi. Onları yolun ve kampın etrafına dizdi. Nicholas bazen çalıştığı işten başını kaldırıyor ve Mac'in nöbetçilerinin kampın yukarısındaki tepede dolaştıklarını görüyordu. Adamların orada olmaları içini rahatlatıyordu. Mac söz verdiği gibi her gece geliyordu. Nicholas onun Tessa'yla paylaştığı kulübecikten gelen kahkahasını duyuyor, buna kadının gümüş şıkırtısına benzeyen tatlı sesi karışıyordu. O zaman İngiliz'in uykusu kaçıyor, kendisine hem çok yakın hem de çok uzak olan Roy'unu düşünüyordu. Beşinci gün Mai Matemba'nın söz verdiği gibi ikinci grup işçiler de geldi. 300 kişi. Nicholas şaşırdı. Afrika'da böyle şeyler pek olmazdı. Bu adamlar keşiş değillerdi. Aziz Frumentius kutsal iş için gerektiği kadar adam vermişti. Bu insanlar yaylalardaki köylerden gelmişlerdi. Nicholas'la Supper onları 30'ar kişilik gruplara ayırıp başlarına birer keşiş geçirdiler. Nicholas her gruba bir at taktı. Yaban öküzleri, aslanlar, baltalar ve benzerleri. Sonra da Tessa'nın yardımıyla adamlara gümüş Maria Teresa doları ödeneceğini açıkladı. Yerliler son ana kadar onu somurtkanca dinlemişlerdi. Ama bu sözleri duyar duymaz değiştiler. Hiçbiri de para alacağını ummamış, çoğu ne zaman kaçıp eve döneceğini düşünmüştü. Oysa şimdi İngiliz onlara yalnız para değil, gümüş dolarlar vaat ediyordu. Etiyopya'da 200 yıldan beri Maria Teresa dolarları gerçek para sayılıyordu. Addis Ababa'daki hükümetin çıkardığı değersiz kağıt birin bir çuvalına bir gümüş dolar kadar değer verilmezdi. Nicholas da işçilerin ücretlerini ödemek için bir sandık gümüş para getirmişti. Yerler adamı dinlerken sevinçle gülümsediler. Abanoz gibi çehrelerinde bembeyaz dişleri ışıldadı. Biri şarkı söylemeye başladı. Diğerleri ayaklarını vurarak dans ederek Nicholas'ı alkışladılar. Kazma kürekleri alıp vadiye, baraj yerine inerlerken hala şarkı söyleyerek dans ediyorlardı. ''Tessay Sir Nicholas'' diyerek güldü. ''Noel Baba artık seni hiç unutmayacaklar.'' Roy'un da tatlı tatlı, belki sana bir türbe yaparlar dedi, hatta bir manastır. Ondan sonra çalışmalar hava aydınlanır aydınlanmaz başladı. Adamlar geçici kamplarını her gece ottan meşalelerini yakarak geliyor, şarkı söyleyemeyecek kadar yorgun oluyorlardı. Nicholas her sabah kesimlik bir hayvan yollamaları için yayladaki köylerin yaşlılarıyla anlaşmıştı. Kadınlar hayvanı sürerek yoldan indiriyor, başlarında da büyük kaplar dolusu tej taşıyorlardı. Ondan sonraki günlerde Nicholas'ın küçük ordusundan hiç kimse kaçmadı. Adamlar gruplara ayrılmışlardı. Her grup başka bir işle çalışıyordu. Barajın temelini atıyor, tel örgü sepetleri yerleştirip içlerine kaya dolduruyor, taş ocağından blokları taşıyor, baraja yerleştirilecek salı hazırlamak için ağaçlar kesiyor ve nehrin sularının akacağı kanalı kazıyorlardı. Keşişler pazar günleri çalışmıyorlardı. Ne tehdit ne de ilahi ödüller onları bu fikirlerinden caydırmıyordu. Kamptakiler bu duruma seviniyor, hiç olmazsa bir sabah olsun saat 4'te ilahilerle uyandırılmayacaklarını düşünüyorlardı. Ama Nicholas erken kalkmaya alışmıştı. O cumartesi sabahı da kalkıp yıkanmak için nehre indi. Roy'un da oradaydı. Genç kadın İngiliz'e kahve verirken, ''Dün gece doğru dürüst uyuyamadım.'' diye itiraf etti. ''Çok garip bir rüya gördüm. Mamuz'un mezarındaydım, labirentte kaybolmuştum. Mezar odasını arıyor, kapıları açıp duruyordum. Her odada birileri vardı. Birinde de Durait çalışıyordu. Başını kaldırarak bana, 4 boğa protokolünü unutma.'' dedi. ''En baştan başla.'' öylesine gerçek ve canlıydı ki yanına gitmek istedim ama kapı suratıma kapandı. Onu bir daha göremeyeceğimi anladım. Gözleri yaşardı. Nicholas kadına acı anıları unutturmak istedi. Diğer odalarda kimler vardı? Yandaki odada Nahut Guddabi'yi gördüm. Kinle güldü ve çakal güneşi kovalıyor dedi. Kafası değişerek Anubis'inkine dönüştü. Mezarların çakal tanrısına yani. Nahut bağırıp havlamaya başladı. O kadar korktum ki hemen kaçtım. Kadın kahvesini yudumladı. Bütün bunlar anlamsız ve gülünçtü. Fon Schiller de yandaki odadaydı. Kanatlarını çırparak akbaba yükseliyor, taş düşüyor diye bağırdı. Ona karşı öyle bir kin duydum ki suratına vuracaktım ama kayboldu.
Nicholas ve sen de uyandın dedi.
Hayır, bir oda daha vardı.
Orada kimi gördün?
Kadın önüne bakarak seni gördüm diye mırıldandı.
Beni mi? Ben ne dedim? Adam gülümsüyordu.
Roy'un hiçbir şey söylemedin diyerek birdenbire kıpkırmızı kesildi. Rüyasını çok iyi hatırlıyordu. Nicholas'ın çıplak bedenini, hatta kokusunu ve dokunuşunu. Şaşkın şaşkın ayağa kalktı ve aklına gelen ilk şeyi söyledi.
Önümüzde koskoca bir gün uzanıyor. Yapacak hiçbir işimiz de yok.
Hiç de değil. Nicholas da ayağa kalkmıştı. Buradan gitmek için gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Gitme zamanı geldiğinde herhalde çok acelemiz olacak.
Kadın, ben de seninle gelebilir miyim diye sordu.
31. ayrımın sonu. Sayfa 341.